Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk. Kıymetli konuklar, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Engelsizler İşim Radyo'da Yelpaze başlıyor. Evet kıymetli dinleyenler, bu akşam Mendelssohn'la başladık. 19. yüzyılın en önemli bestecilerinden, romantik dönemin iyi bir temsilcisi, başarılı bir temsilcisi Felix Mendelssohn Bartholdy ve onun Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı eserinden Düğün Marşı'nı çaldık sizlere. Diyeceksiniz ki, Selim Bey, neden Düğün Marşı ile başladınız? Yani o kadar çok parça varken bunun bir sebebi var tabii ki. Bu akşam biz, daha doğrusu bugün güzel bir olaya tanık olduk. Çok yakın bir arkadaşımız, aslında öğrencimiz diyebilirim. Yıllar önce kendisine satranç çalışmalarında ilk başladığı yıllarda eşlik etmiştik. Kabartma kitaplar vermiştik. Uğur Deniz. Evet, bugün sevgili Uğur ve Kezban Dünya Evi'ne girdiler. Biz de onların nikahına katılmış olduk. Tabii 2 senedir pandemi şartlarından dolayı son derece kısıtlı görüşme olanaklarımız olduğu için orada görüşmediğimiz, epey zamandır bir araya gelemediğimiz birçok dostumuza da rastladık. Bu nikahın heyecanı o dostlarla olan sohbete, kaynaşmaya eklenince gerçekten duygusal, özel bir zaman geçirmiş olduk. Ve sizlere bu yüzden bu parçayla merhaba demek istedik. Parçamızı Uğur ve Kezban'a armağan ediyoruz. Mutlu olsunlar. Huzurlu, sağlıklı, uzun, güzel bir yaşamları olsun diliyoruz. Roman besteci Dinicu'nun Horace Staccato adlı sevilen melodisini dinledik. Mandolinde Howard Free çaldı. Kendisine yine onun müzik arkadaşları, orkestrası eşlik etti. Howard Free benim çok yakın tarihlerde keşfettiğim bir müzisyen. Dolayısıyla sizlere bu parçayı da sunmak istedim. Çok yetenekli bir müzisyen. 1960'lı 70'li yıllarda kayıtları var. Oldukça eski dönem aslında kayıtları. O yüzden de biraz pusluydu ses. Belki fark etmişsinizdir. Şimdi sizlere bugünkü programımızdan bahsetmek istiyorum. Bugün bir konuğumuz olacak. Bir telefon konuğu. Akademisyen ama her şeyden önce müzisyen. Evet. Müzisyen, eğitimci ve keman sanatçısı bir genç arkadaşımızı Bilge Özel'i konuk edeceğiz. Ve onunla keman konuşacağız. Müziğe nasıl başladığını, müzik hayatını öğreneceğiz. Daha sonra tabii ki sürprizlerimiz olacak. Onun hazırladığı, onun aranje ettiği müzikleri dinleyeceğiz kendi yorumundan. Ve yine ardından gelecek olan keman eserlerini birlikte dinleyip birlikte yorumlamak istiyoruz. Efendim şimdi sırada biraz daha yakın tarihlere geliyoruz. 2017 yılında çıkmış hoş bir parça var. Nur Yoldaş ismini eminim hepiniz duymuşsunuzdur. 1980'lerde eşi kıymetli bir besteci, aranjör Ergüder Yoldaş'ın desteğiyle, onun şarkılarıyla, onun düzenlemeleriyle çok güzel plaklar hazırlamıştı. Kendine has bir tarz ortaya koymuştu. Türk müziğine yakın bir pop müziği yapmıştı ve hepimizin gönlünü fethetmişti o melodilerle. Şimdi tabii Ergüder Yoldaş vefat etti yıllar önce ama oğulları var, Devrim Yoldaş. Onun bir bestesi Masal ve Nur Yoldaş mikrofonlarınızda.
vaktinde bir çiçek açmış Elvan. Almış kalbini gömmüş kuytuya, bir ağıt düşmüş yorgun. Bin aşık kuş konmuş sazın teline, cenneti de katmış sözün özüne. Ah yalan dünya, yalan dünya, bir masal sanki, hepsi bir rüya. Yalan dünya, yalan dünya, bir masal sanki, hepsi bir rüya. Bunca duanın yağmuru yine yanlış dağa mı yağmış? Hiçbir bahçede açmayan çiçek yanlış günde mi açmış? Bin aşık kuş konmuş sazın teline, cenneti de katmış sözün özüne. Ah yalan dünya, yalan dünya, bir masal sanki, hepsi bir rüya. Yalan dünya, yalan dünya, bir masal sanki, hepsi bir rüya. Halim var şu cihanda, el görmez ki Korkut dede. Bak bu masal bin yaşında, dost duymadan bitmez dede. Masal sanki, hepsi bir rüya. Yalan dünya, yalan dünya, bir masal sanki, hepsi bir rüya.
Programımızı dinleyen Umut Korkmaz, sevgili Umut arkadaşımız bize haber vermiş ve mesaj yazmış. Hoş geldin Umut. Ve Engelsiz Erişim Radyo'nun rekortmen programcılarından, en çok dinlenen isimlerinden dostumuz Olgun Yılmaz yine bize bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz Olgun Bey'e de. İki haftada bir cuma akşamları Olgun'un tavernasını kaçırmayın diyoruz. Şimdi ilginç bir parça var sırada. İsmini tam telaffuz edemiyorum. Sixteen diye başlayan bir uzun bir isim var. Ama bence melodiyi dinleyelim, şarkıyı. Bunu da bizden yine Engelsiz Erişim Radyo'nun programcılarından Can Yılmaz istemiş ve onun seçtiği bir, gönderdiği bir şarkı. Birlikte dinleyelim. Ondan sonra artık programımızın konuk bölümüne geçiyoruz ve Bilge Özel'le sohbete başlayacağız.
people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You lose 16 tons and what do you get?
Another day older and deeper in debt.
St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. You lose 16 tons and what do you get? Whoa. Another day older and deeper in debt. Oh, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel, I walked through the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, and what do you get?
Another day older and deeper in debt.
St. Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. You load 16 tons and what do you get? Whoa. Another day older and deeper in debt. Whoa.
Parlayan Yıldızlar. Sevgili dinleyenler, Engelsiz Erişim Radyo'dasınız ve Yelpaze programı devam ediyor. Evet, bu akşam bir parlayan yıldızımız var. O bizim için bir parlayan yıldız, genç bir müzisyen. Evet, onu tek kelimeyle ifade etmek gerekirse müzisyen. Ama aynı zamanda eğitimci, aynı zamanda akademisyen ve bir keman sanatçısı. Değil misin? Bilge Özel şu an hattımızda. Umarım sesini sizlere ulaştırabiliyoruz. Sevgili Bilge, hoş geldiniz. Şimdi siz, az önce bahsettim, aslında müzisyensiniz ama tabii ki meslek olarak öğretmenlik yapıyorsunuz değil mi? Müzik öğretmenisiniz.
Evet, şu anda müzik öğretmeniyim. Doktora öğrencisiyim aynı zamanda. Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde. Akademisyen olarak akademisyen adayıyım yani, inşallah.
Evet, olacaksınız, ben onun için akademisyen
evet,
dedim. Gönlümden geçeni söyledim. Siz biraz tabii mütevazisiniz. Hani böyle sanatçı mıyım acaba, daha bu işte yeniyim dediniz belki telefonda daha önce görüştüğümüzde, ama bence klasik müzikle uğraştığınız zaman zaten sanatçı olmaya iyice yaklaşmış oluyorsunuz diye düşünüyorum. Hele keman gibi zor bir enstrümanın üstesinden gelmek için uğraştığınız zaman. Şimdi size bir şey sorarak başlamak istiyorum. Bu müzik yeteneğinizi nasıl fark ettiniz? Kim fark etti?
Müzik yeteneğimi aslında ben küçükken şarkı söylemeyi çok seviyordum ve her fırsatta söylerdim. Küçük bir orgla babam almıştı, oyuncak bir org. O orgun böyle otomatik olarak çalan melodileri vardır. Yani bilirsiniz orglarda.
Evet.
Oyuncak orglarda da öyle olur. Öyle bir orgdu. Oradan dinlediğim melodileri kendi kendime çalarak başlamıştım. İşte kendi duyduğum şarkıları çalıyordum kendi kendime kulaktan. Sonra Gören Eller, Görme Engelliler İlköğretim Okulu, Ankara'da Görler Okulu. Oraya başladım 99'da. İlk müzik çalışmalarıma da burada müzik öğretmenimle başlamış oldum. Çalışmaları,
öğretmeniniz
çalışmaları.
Kimdi acaba?
Sabri Altınkaya.
Sabri
Altınkaya ile başladım. Çok sesli koromuz vardı. Sanat müziği, halk müziği, çeşitli korolarımız vardı. Burada dördüncü sınıftayken de yine 11 yaşında piyanoya başladım. Mandolin, piyano. O şekilde devam etti müzik hayatım. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladığımda da kemana başlamış oldum. Yani birinci sınıfta kemana başlamış oldum. Daha sonra kemana devam ettim. Hala da devam ediyorum.
Evet. Yani demek ki Körler Okulu'nda sağlam bir temel eğitim aldınız.
Öyle.
Ardından
evet,
da
İstanbul'un.
Evet. Onun ardından da yani lisede zaten Güzel Sanatlar müzik bölümüne devam ettiğiniz
evet.
için artık yolunuzu seçmiş oldunuz. Peki üniversite eğitiminiz Gazi'de sanırım değil mi?
Üniversite Gazi. Evet.
Gazi.
Lisans, yüksek lisans doktoru da şu an orada.
Evet. Ankara'da yani.
Ankara'da, evet.
Harika. Şimdi keman deyince tabii çok zor bir enstrüman. Siz kemana lise yıllarında mı başladınız? Öyle ifade ettiniz sanıyorum.
Evet, evet, evet. Lise yıllarında başladım. Aslında geç bir başlama ama yani zor bir enstrüman. Ama gerçekten yıllarımı vererek, saatlerimi vererek günde 3 saat, 4 saat, 5 saat çalıştığım zamanlar oldu.
Peki, şunu da sorayım. Notayla mı, ya daha doğrusu tabii ki notayla ama kabartma notayla mı çalıştınız daha çok? Yoksa notaları kulaktan ya da kasetlere, işte dijital kayıt cihazlarına yaptığınız kayıtları dinleyerek mi ezberlediniz?
Ben hep notadan çalıştım. Aslında sağlam bir şekilde ilerlememin sebebi de bu. Yani çünkü kayıttan bir yere kadar yürüyor. Yani başka türlü çok zor. Ve biliyorsunuz bizim nota problemimiz. Hani o yıllarda daha fazlaydı. Şimdi azaldı tabii ki engelsiz nota sayesinde. Ama o zamanlar çok zordu. Hep arkadaşlarımızla yazıyorduk. İşte öğretmenler yazdırıyordu. Arkadaşlarımız yazdırıyordu. Ben lise 3'teyken bir arkadaşım Amerika'ya gitmişti. Sevgili Zeynep Barak dinliyorsa ona da buradan selamlar. Amerika'ya gitmişti öğrenci değişim projesiyle ve orada bana bir kütüphane buldu. Aslında bilinen bir kütüphane, yani dünyaca ünlü bir kütüphane, bilirsiniz belki.
Kongre kütüphanesini biliyorum ama.
Evet, Kongre kütüphanesi.
Orası, evet, evet.
Oradan kitaplar getirtmeye başladı onun sayesinde. Yani iletişimimizi Zeynep sağlamıştı. Sonra oradan getirttiğim keman metotları, işte konçertolar, eserleri o şekilde notadan hep çalıştım. Ama dediğim gibi yani kayıttan bir yere kadar yürür. Bir yerden sonra yani zor.
Nota esas, yani özellikle klasik
nota
müzikte
esas,
değil mi? Klasik
evet.
müzikte. Şimdi
klasik müzikte öyle.
Evet, evet özellikle. Ben de katılıyorum. Şimdi sizin icralarınız var. Keman yaptığınız kayıtlar var. Tabii sizi yüz yüze dinlemek de isteriz. İsterdik. Ama bugün bir ancak imkanlarımız bu. Yani böyle uzaktayız. Bu arada sizin Çorum'da yaşadığınızı da dinleyenlerimize bir söyleyelim, hatırlatalım değil mi? Çorum'dasınız. Bu arada öğretmenlik de yapıyorsunuz. Şimdi ilk dinleteceğimiz eser Bitlis'te Beş Minare. Bunu üniversite yıllarınızda mı bir konserde çaldınız?
Evet, bunu konserde çaldım üniversite son sınıftayken. Hocamın düzenlemesi. Beraber, keman hocamla beraber düet yapıyoruz bu eserde.
Piyanoda kim var?
Piyanoda da yine bir hocamız var, eşlik ediyor bize.
O zaman bunu dinleyebiliriz şimdi.
Dinleyelim, tamam.
Alkışlar Bilge Özel için ve üniversitede Gazi Eğitim olarak mı geçiyordu Bilge Hocam?
Evet, benim verdiğim ilk resitaldi.
Gazi Eğitim'de.
O resitalden bir bölümdü.
Oradan bir bölüm. Evet. Bitlis'te Beş Minare türküsünün iki keman ve piyano için düzenlemesiydi. Şimdi sırada çok orijinal bir parça var. Orijinalliği parçanın sizin düzenlemeniz olması. Aslında bilinen bir türkü bu. Ah Bir Ataş Ver. Meşhur bir türkü hepimizin kulağında olan. Siz bunu solo keman için, tek keman için düzenlediniz.
Evet, solo keman için düzenledim.
Bu dinleyelim isterseniz, ondan sonra tekrar üzerine konuşalım. Yani bu düzenleme meselesini biraz sormak istiyorum size. Evet, şimdi Bilge Özel kendi düzenlemesini seslendiriyor. Ah Bir Ataş Ver.
Thank you.
kemancı Bilge Özel'den kendi düzenlemesiyle Ah Bir Ataş Ver adlı türküyü dinledik. Sevgili Bilge Özel, bu parçayı ya da düzenlemelerinizi nasıl yaptınız, nasıl yapıyorsunuz? Hemen notaya mı alıyorsunuz, kabartma notayla mı yazıyorsunuz? Önce tabii mutlaka bir planlama dönemi oluyor bunun. Nasıl bir şey? Tabii evet, bunun sonrası da beste yapmak olacak herhalde. Yapıyormuşsunuz sanırım, besteleriniz de var.
Bestem var aslında ama çocuk şarkıları var eğitim müziği olarak. Ve sanat müziği formunda bestelerim var. Keman'da da şimdi bunu yaparken ilk önce yani düşünüyorum, tabii ki planlıyorum ama keman elimdeyken yani işte notasını şöyle yazayım da şuraya da şöyle çalayım gibi değil de böyle birden sanki beste yapar gibi keman elimdeyken çalarken şurada şunu yapayım, şurada şu çift sesleri kullanayım, işte şurada şu yay hareketini yapayım gibi, hem böyle düşünerek hem de bir taraftan da doğal akışı halinde, yani nasıl içimden gelirse, bir taraftan da dediğim gibi hani hem beste yapar gibi sanki hem de bir taraftan da planlayarak ama keman elimdeyken tabii ki yapıyorum dediğim gibi, yani nota başında değil, daha sonradan notaya aldım düzenlemelerimi. Bunun gibi var yine elimde şu anda ve bunları ileride bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum inşallah.
Evet, harika olur tabii ki, bir kitap, bir nota kitabı bence bütün kemancıların eline ulaşacak şekilde. Hani ben şunu isterim, yani Türkiye'de bir Cihat Aşkın, bir Hakan Şensoy veya bir başka bir kemancımız, belki yeni yetişen bir kemancımız, Bilge Özel'in bir çalışmasını, bir aranjmanını veya bestesini bir konserde seslendirsin veya biz olarak çalsın. Yani ne kadar güzel.
Evet, yani keman repertuarını yani böyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Çünkü biz konservatuvarlarda, güzel sanatlar fakültelerinde, üniversitelerin eğitim fakültelerinde çok fazla yer veremiyoruz. Hani klasik müzik çalanlar, kemanda klasik müzik eğitimi alanlar çok fazla yer veremiyorlar. Yani bu türküleri bu hale getirmek gerekiyor. Evet. Tabii ki normal istediğiniz gibi çalabilirsiniz türküleri. Ama yani bu hale getirdiğiniz zaman, şu an bunu dinlediğinizde bir Sarasate, bir Paganini'nin yaptığı, bir İzay'ın yaptığı, şimdi örnek veriyorum, yaptığı yay hareketlerini, işte çift sesler, akorlar, yani neden bizim türkülerimizde olmasın diyerek yola çıktım ve bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum.
Harika valla, yola devam, biz de heyecanla bekliyoruz. Şimdi yine böyle bir çalışmanız var sırada, onu dinletmek istiyoruz. Dinledikten sonra üzerine konuşalım dilerseniz. Bu kez bir Yunus Emre ilahisi, onun dizelerinden müziğe akmış bir parça. Bana Seni Gerek Seni adlı o çok bilindik melodi üzerine yine Bilge Özel'in solo keman için yaptığı düzenlemeyi,
çeşitlemeler. Evet.
Oradan bir bölümünü dinleyeceğiz tabii.
Evet, normalde 12 bölüm halinde ama ben bunun 6 bölümünü kaydettim şu an. Elimizdeki kayıt bu şekilde. 6 bölümünü dinleyeceğiz.
Evet. Kemanda Bilge Özel. Thank you. Evet, Bilge Özel'in yorumu ve düzenlemesiyle Yunus Emre'nin o meşhur sevilen melodisini, ilahisini dinledik. Oradan pasajlar dinledik. Şimdi bu bölümü, bu eseri dinlerken sevgili Bilge, aslında biz yayın arkasında konuşuyorduk sizle. Ve burada zaman zaman değişik teknikler kullanmışsınız, onu söylediniz. Sıçratma dediğim, benim Türkçe olarak. Siz ona başka bir şey dediniz.
Evet.
Collect.
Yay ucunda zıplatılıyor. O farklı bir teknik. Evet. Spiccato da farklı bir teknik. O da yay ortasında ya da yayın topuk kısmından yapılıyor. Burada farklı teknikler kullandım. Dediğim gibi normalde 12 bölüm, biz şu anda 6 bölümünü dinledik. Aslında birçok kullandığım teknik var ama kayda yetişmediği için ben 6 bölümünü kaydettim. İşte burada akorlar, çift sesler. Onun dışında pizzicato, yani tırnakla teli çekerek çalma, yay kullanmadan. Bu sol elle de yapılıyor, sağ elle de yapılıyor. Keman için en özel tekniklerden birisi.
Sağ elle nasıl yapılıyor onu merak ediyorum. Çünkü hem yay var elinizde hem de aynı zamanda...
Sağ elle de yayı bir taraftan tutarken işaret parmağınızla yapıyorsunuz. Yani... Ama bu kolay. Bu kolay olanı, zor olanı sol elle yapılan.
Orada da tabii aynı o parmaklara bir yandan basarken bir parmağınızda öbür parmakta da
evet çekmek. Mesela ilk bölümde burada dinlerken ilk bölümde Ezgi'yi dinlerken bir taraftan da hem Ezgi'yi çalıyorum R telinde, sol teliyle de bir taraftan işaret parmağım ve orta parmağımı yeri geldiğinde kullanarak orada sanki dem sesi veriyormuş gibi.
Evet.
Orada duyulmuştur. Tamam.
Şimdi sevgili evet. dinleyenler, tabii ben de zamanında keman çalıştığım için ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Az çok hissediyorum. Sizler de eminim fark ediyorsunuz. Dinlerken de fark ediliyor.
Yani o ezgiyi tek telde çalıyorum. Diğer telde de tırnağımla oradan eşlik yapıyorum aslında. Evet. Sanki iki keman beraber çalmış gibi duyuluyor.
Duyuluyor tabii. Yani aynı anda evet. birden fazla ses tınlamış oluyor. Tabii tekniğini bildikten sonra, çalıştıktan sonra uzun saatler, uzun günler, aylar, yıllar bu işler evet. belki bir kemancı için artık mümkün hale geliyor ama normalde çok zor bir iş. Şimdi devam ediyoruz. Sizin eserlerinize küçük bir ara verelim. Sizin çalışmalarınıza ve bu kez bir başka kemancıdan, çağımızın önemli kemancılarından birisinden, ki bunu siz seçtiniz. Hilary Hahn'dan bir yorum dinleteceğiz. Paganiniana. Paganiniana aslında Paganini tarafından, daha doğrusu yazılmış bir eser değil. Ona ithafen, onun eserlerinden ilham alınarak bestelenmiş bir eser. Ve bunu Nata Minstein yapmış, düzenlemiş ve bestelemiş tabii ki, öyle diyelim. Ve çalan Hilary Hahn. Bir konser kaydı, bir miktarını dinleyelim birlikte şimdi. Thank you. Şimdi sevgili dinleyenler, müziğimiz fonda devam ederken Hilary Han Hanım diyelim. Hilary Han bu eseri yorumlamaya devam ederken Bilge Hoca'dan bu eserle ilgili küçük bir yorum alabiliriz. Buyurun.
Evet, şimdi burada Paganini'nin 24 tane kaprisi var biliyoruz ve en ünlüsü de tabii ki 24. kapris. İlk bölümde duyduğumuz 24. kapristen bölüm. Daha sonraki bölümlerde Paganini'nin diğer kaprislerinden çalıyor. Ama tabii ki 24. kaprisin tonunu kullanarak çalıyor. Çok ilginç bir eser gerçekten. Yine 12 bölüm şeklinde. 12 çeşitleme.
Ve çok zor tabii, değil mi? Yani bunu icra etmesi, kesinlikle çalması.
Kesinlikle öyle. Evet.
Şunu da vurgulayalım.
Paganini kapris zaten yani.
Başta başına. Evet. Demir leblebi. Evet. Benim hocam öyle der. Demir leblebi derdi Paganini kaprisler için. Şimdi bu eserler sevgili dinleyenler solo keman için yazılmış. Aslında bunları dinlemek biraz tabii alışkanlık ve zaman istiyor diyelim. Değil mi Bilge Hocam? Yani belki bir kemancı, keman eğitimi alan insan bunları daha rahat dinler ama hani böyle solo keman biraz hani şöyle amiyane bir tabirle çok gıy gıy gelebilir kulağa sevgili dinleyenler. Bir kemanı orkestranın içerisinde veya önünde dinlediğiniz zaman solist olarak belki o sizin için daha tatlıdır. Ama şimdi şunu itiraf ederim ki biz kemana meraklı olanlar, keman sevenler emin olun bu eseri dinlerken belki orkestra eşliğinde dinlediğimizden daha fazla zevk alıyoruz ya da daha çok dikkat ediyoruz o ayrıntılara. Öyle değil mi Bilge
Evet,
Hocam?
Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
Evet. Biraz daha dinleyelim, ondan sonra bir başka ilginç esere geçeceğiz. Engelsiz Erişim Radyo'dasınız ve kemancı, eğitimci, aranjör diyeceğim bu sefer de ben Bilge Hocam. Aranjör, besteci, genç bir müzisyenle Bilge Özel'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Bilge Hocam sizin bir başka yorumunuza geldi sıra. Sanıyorum bunu da üniversite yıllarında çalmışsınız,
evet,
bir konserde.
Evet, yine aynı resitalden.
Aynı resitalden,
aynı. Evet. Aynı resitalden yine biz de 5 minareyi dinlemiştik. Yine o resitale ait Vitali Şakon. Vitali İtalyan bir besteci. Şakon'da bir dans. 3 bölümlü bir dans. Dinleyelim.
Dinleyelim. Thank you. Evet sevgili dinleyenler, Bilge Özel'den Vitali'nin şakolunu dinlemeye devam ediyoruz arka planda. Şimdi bu tabii keman darının çok sevilen, ama zor eserlerinden bir tanesi.
Evet, zor eserlerinden bir tanesi ve büyük eserlerinden bir tanesi,
evet,
gerçekten.
Uzun. Yani bizim mesela şunu sorayım, ben bunu ezberlemek ne kadar zamanınızı aldı ilk çalışma?
Bunu ezberlemek yaklaşık 2 ayımı aldı.
Evet, bir eser
ama,
için değil mi 2 ay?
Benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Eğer bu eseri çalabilirsem o konseri verebilirdim. Ve çaldım ve verdim. Ama gerçekten çok zor bir dönemişti benim için.
Şimdi Bilge Özel, ben
dönüm
şunu...
Dönüm noktalarından biriydi yani keman hayatımın.
Söylemek istiyorum. Ben de hani gençliğimde uzun yıllar keman çalıştım. Aşağı yukarı 40 küsür yıllık hem keman dinleyiciliğim var hem de tabii çalışmam var kemanda. Bu evet öğrencilik yıllarında çalınmış bir yorum. Fakat burada sizin hani bir kemancı kumaşından olduğunuz ortaya çıkıyor. O glissandolarınız, yani bunu kaydırmalar diyelim kolay anlaşılması açısından dinleyenlerimize. Ne bileyim o pozisyonlardaki pozisyon geçişleri, yaya hakimiyetiniz, evet bir öğrenci çalıyor belli ama gelecek vadeden bir öğrenci çalıyor burada. Sanırım 6 sene olmuş değil mi bu kaydın yapılması?
Evet, evet. Yani şimdi olsa tabii ki çok başka bir yorumla
çalardım diyorsunuz. Evet.
Evet, bir öğrenci çalışı.
Ama
gerçi hala öğrenciyim ama.
Öğrencilik zaten bir ömür boyu bitmiyor. Evet, yani ben
evet, öğrencilik bitmez.
Onu biliyorum yani. Menuhin mesela yıllar sonra işte söylemiş, ben de bir şey her gün alır saatlerce etüt yaparım, şey gam yaparım ancak
evet,
o şekilde.
Evet, hayat, kesinlikle evet. Öyle yani siz çalışmazsanız, bir gün çalışmazsanız, 2 gün çalışmazsanız gidiyor, bazı şeyler gidiyor. Yani bir de şöyle bir şey var, hani sporda insanlar işte başlamadan önce bir egzersiz yaparlar, işte bir ısınma hareketleri yaparlar. Mesela biz de öyle kemancılar, işte ne bileyim diğer müzik aletlerini çalan, ya bu şekilde çalışan insanlar, yani önce bir saat, en az yarım saat, en az yarım saat olmak üzere 40 dakika, bir saat egzersiz, yani egzersiz yaparsanız, parmak egzersizleri, eseri çalışmaya direkt başlamazsınız.
İnanılmaz çünkü, değil mi? Başka türlü olmuyor yani.
Evet, o şey, çünkü eser oturmuyor o zaman.
Evet.
Bir şeyler eksik kalıyor.
Hani kolay bir şey de değil yani, oldukça sıkıcı bir şey yani,
sıkıcı,
egzersiz yapmak ama.
Sıkıcı tabii ki, çünkü bir an önce ezberlemek istiyorsunuz, bir an önce çalışmak istiyorsunuz, bir an önce eseri duymak istiyorsunuz. Ya yani içinizde bir heyecan var, bir an önce başlama arzusu var. Ama bunu diyen yani o arada yani bunları düşünürken kendinizi frenleyip egzersizinizi yapıp şöyle düşünün, bir tepeye çıkacaksınız. Hemen tepeye teleferikle çıkayım. Olmuyor yani. O tepeyi bir tırmanacaksınız. Önce bir dikenler batacak ellerinize. Taşlar, dikenler batacak. Ondan sonra o tepeye ulaşacaksınız.
Çok güzel ifade ettiniz.
Yani
evet. Büyük bir çalışma. Sanat böyle. Şimdi sizde evet, bundan sonraki parçaları da dinleyeceğiz ama yani en bizim için de en ilginç parçaya geldi sıra. Çünkü bize bir çok büyük bir sürpriz yapmıştınız bu parçayı göndererek. Sevgili dinleyenler, Bilge Özel'in düzenlemesiyle bir parça dinleyeceğiz. Ve bu parça bize ait. Evet, Bilge bize çok büyük bir sürpriz yapmıştı bir süre önce. Ve bizim bestemiz olan, şarkımız olan Bir Ağaç Gibi'yi yine solo keman için düzenleyerek çalmış, seslendirmişti.
Sizlere... Evet, burada iki keman.
İki keman var değil mi? Ha, üst üste kayıt.
İki keman var. Evet. Tamam. Bir gün bir araya gelirsek inşallah beraber çalarız.
İnşallah.
Neler olsun.
Neler olsun. O zaman dinliyoruz. Efendim bir ağaç gibi, bunu bize ilk gönderdiğinde Bilge Hoca inanılmaz bir sürprizdi bizim için ve heyecanımız çok fazla olmuştu. Gözlerimiz dolarak dinlemiştik. Her zaman da öyle dinleyeceğiz. Elinize emeğinize sağlık Bilge Özel.
Çok teşekkür ediyorum.
Gönlünüze sağlık. Dediğim gibi kemancı kumaşına sahip bir müzisyen duruyor karşımızda sevgili dinleyenler. Onun için Bilge Özel'i takip edelim. Ben ileriki yıllarda onun çok çok yine güzel kayıtlarıyla ve belki de inşallah tanık olabileceğimiz canlı konserleriyle kemandaki yolculuğuna ilerleyerek başarıyla devam edeceğine inanıyorum. Tabii bugün konuşamadık. Öğretmenliği var. Bir görme engelli müzisyen olarak bir akademisyen adayı diyor kendisi. Ben şimdiden onu akademisyen olarak görüyorum zaten ama tabii yaşayacağı zorluklar, şimdiye kadar yaşadığı zorluklar, bunları konuşamadık. Belki de başka bir platformda konuşuruz. Bugün müzik konuştuk kendisiyle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
Ben çok teşekkür ederim. Benim için bir onur. Yelpaze'yi başladığından beri dinliyorum. Yelpaze'nin de şöyle bir önemi var benim için. Ben lisedeyken başlamıştı Yelpaze programı. Şimdi tabii ki az önce söyledim, ilkokuldayken müzik eğitimiyle bayağı haşır neşirdim yani. Ama klasik müzik çok fazla dinleyemiyordum. Belki hani öğretmenimin o yönde olan görüşleri, hani biraz daha Türk müziği ağırlıklıydı. Klasik müzikle çok fazla tanışmıyordum ben o zamanlar. Liseye geçtiğimde klasik müziğin içine girdim. Ve aslında Yelpaze ile de girmiş oldum. Çünkü Yelpaze programında daha önce hiç dinlemediğim klasik müzikleri duydum. Mesela Bach'ın flüt sonatı vardı. Çok sevdiğim. Onu dinlemiştim ilk defa, şu an hatırladığım. Sonra yine Beethoven'ın çok ünlü Re majör keman konçertosunu ilk kez Yelpaze'de duymuştum. O nedenle Yelpaze'nin önemi çok büyük benim için. Yıllardır da büyük bir zevkle takip ediyorum.
Ne mutlu.
Benim için bir onur burada olmak gerçekten.
Çok teşekkür ederiz. O onur bize ait efendim. Ve tabii evet, Bilgi Özel hep böyle zaman zaman mesajlaşırdık, yazardı. Daha sonra tanıştık. Henüz yüz yüze hiç karşılaşmadık ama tabii ki bizleri müzik birleştirdi, sanat birleştirdi. İnşallah bundan sonra da belki ileride yüz yüze etkinliklerde birlikte olmak arzumuz ve hayalimiz bu. Umuyoruz gerçekleşecek. Şimdi sizle kapatmadan bir parça daha dinleyelim. Hangisi olsun sizin seçtiğiniz eserlerden birisi?
Sarasate, Zigeuner Weiss'in. Sarasate İspanyol bir besteci. Gerçekten çok önemli bir keman sanatçısı, keman bestecisi. Bestelerini İspanyol halk müziğinden esinlenerek yapmış. 1844 1908'di galiba.
8 galiba, evet, ben de öyle hatırlıyorum. 1908.
Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Babası kemancı Sarasate'nin. O da ünlü bir kemancı. Bir gün böyle Sarasate 5 yaşındayken bir gün babası çalışıyor, keman çalışıyor. Bir yeri yapamıyor, bir pasajı yapamıyor. Sonra Sarasate de geliyor. Ben yapayım diyor. O da diyor sen nasıl yapacaksın? Daha işte yeni başlamış zaten babasıyla beraber kemana. O da diyor sen nasıl yapacaksın diyor. Yaparım, bir ver kemanı diyor. Alıyor elini ve babasının saatlerce çalışıp yapamadığı o pasajı, çalamadığı pasajı birden çalıveriyor. Ondan sonra Sarasate annesiyle beraber Fransa'ya taşınıyor. Ve orada Paris Konservatuvarı'na başlıyor. Dünyaca ünlü bestecilerin, kompozitörlerin, virtüözlerin çıktığı konservatuvar, klasik müzik dünyasında ünlü biliyorsunuz. Böyle bir anekdot, yani Sarasate çok ünlü. Carl Flesch diye bir keman pedagogu var. O da o yıllarda çok ünlü. Macar bir pedagog. O da mesela Sarasate'den ders almak istiyor bir pedagog olarak ama bir türlü alamıyor. Böyle bir anekdot yeri gelmişken aktarayım dedim dinleyicilerimiz için. Çok önemli. Yani keman dağarında çok önemli besteleri var. Bu da en önemli bestelerinden biri. Çingene havası.
Değil mi? Çingene havaları burada birleştirmiş.
Evet.
Sevgili dinleyenler, evet. Buradan bir tabii kesit sunacağız size. Biz bu akşam Bilge Özel'le birlikte olduk. Parlayan yıldızımız oldu. Konuğumuz oldu. Ve onun eserlerini, onun müziğini takip etmeye devam edeceğiz. Belki ileride sizi yeniden başka vesilelerle konuk etmek bizim için mutluluk olur. Sevgili Bilge Özel.
Tabii ki benim için de öyle. İnşallah, tabii ki. Her zaman.
Peki. İyi akşamlar diliyoruz. Ve
İyi akşamlar.
Dinleyenlerimizi
İyi akşamlar.
Sizin seçtiğiniz Sarasate'nin Çigan Havaları'yla ve Isaac Perlman'ın yorumuyla baş başa bırakıyoruz.
Evet, Isaac Perlman günümüzün Perlman. En sevdiğim, benim de en sevdiğim ve gerçekten sevilen en ünlü yorumcularından.
Evet, onun için biz daha önce bir program da yapmıştık. Her zaman bizim gönlümüzde yaşayan ve gerçekten de dünyanın en büyük kemancılarından birisi.
Evet, bu eser de çok büyük ve yani klasik müzik dinleyince insan ağlar mı sizce?
Ağlar.
Selim Hocam.
Ben ağlarım.
Bence ağlar. Beni ağlatan bir eser bu.
Evet.
Beni ağlatan bir eser. Evet. Evet.
Efendim dinliyoruz.
Dinleyelim.
Thank you.
Evet sevgili dinleyenler, bu akşam bir gözeli konuk ettik, bir kemancı ve keman bölümümüzü bir başka Çigan eseriyle tamamlayacağız. Bu kez Çin'den bir kemancı, emin olun ismini söyleyemiyorum. O yüzden hiç teşebbüs etmeyeyim söylemeye, ama bilin ki gencecik bir kemancı Çinli. Hem de çok yakın tarihte kaydetmiş bu parçayı. Şimdi sizlere onu dinleteceğiz. Monty'nin Çardaşı.
Thank you. Edebiyat Köşesi. Bu hafta neler okuduk?
Sevgili dinleyenler, Yelpaze programındasınız. Engelsiz Erişim Radyo'yu dinliyorsunuz. Biz bu hafta kitap köşemizde yine okuduğumuz kitaplardan kısa kısa bahsetmek istiyoruz. Şimdi şöyle baktığımda belki en çok beni etkileyen haftanın kitabı hangisi oldu diye düşündüğümde size evet çok net olarak şunu söyleyebilirim. İyi Ki adlı kitap. İyi Ki aslında bir yazarın kitabı değil. Belki tahmin ediyorum 70'in üzerinde yazarı var. Evet. Çünkü o kitabı çok farklı bir amaçla bir kişi oluşturdu ama yazarları çok sayıda. Evet, önceki yıl kaybettiğimiz değerli hoca, psikolog, doktor Doğan Cüceloğlu için bir kitap yazıldı. Onu sevenler, onun yakınlarında olma fırsatını bulmuş bir grup şanslı insan. Hepsi değil tabii ki. Onu kitabı düzenleyen Yıldız Hanım, Yıldız Hacı Evliyagil Cüceloğlu, Doğan Hoca'nın eşi başta söylüyor kitabın başında. Yani herkese tabii ki söz vermek isterdik ama aklımıza gelen, gelemeyen ya da hani yazma fırsatı bulamayan kişiler oldu diyor. Zannedersem 75-70 civarında kişinin yazılarından oluşan ve gerçekten de Doğan Hoca'nın o güzelliklerini, o insanlığını, iyiliğini bizlere daha da fazla başkalarının gözünde olunca daha da iyi anlatan bir kitap oldu. Doğan Hoca çok da anlatmazdı tabii, biz de onu tanıyorduk. Hasbelkader biz de bu kitabın içerisinde birer yazı yazma şansına kavuştuk. Çünkü Doğan Hoca ile yakın çalışmalarımız, yakın bir dostluğumuz olmuştu bir dönem. Ve bize de böyle bir teklif gelince tabii ki şerefle yazdık. Bu kitap henüz çıktı. Hocanın doğum gününde çıktı. Şubat'ın sanıyorum 9'uydu veya 8'iydi. Ve çok hızlı bir şekilde seslendirildi. Şimdi oradan bir bölüm dinletmek istiyorum size, kısa bir bölüm.
3. ayrım, sayfa 15. Teşekkür. Doğan'ın beklenmedik kaybı sonrası onunla hayatında bir kez karşılaşmış olan değerli Mahir Kılınç başsağlığı ziyaretine geldi. Ziyareti sırasında hocamın vefat yıl dönümünde bir anı kitabı çıkarsanız ne güzel olur dedi. O anda bu fikir bana çok uzak geldi. İçimde öyle bir çabaya girecek gücü bulamadım. Ama sonra çabanın kendisi bana güç verdi. Bu kitabın tohumunu atan Mahir Bey'e kıymetli önerisi için çok teşekkür ediyorum. Kitabın yazarları, Doğan'la ortak yaşamımızın parçası olan aile üyelerimiz, yakınlarımız, dostlarımız, birlikte çalıştığı ya da hizmet aldığı insanlar ve bazılarıyla henüz bizzat karşılaşmamış olsam da Doğan'ın kendilerinden söz ettiğini duyduğum kişiler. Anılarda tekrar olmaması için Doğan'ın aynı bağlamda tanıştığı kişilerin hepsinden yazı ricasında bulunamadım. Üzüntüm ya da eksik bilgim sebebiyle de kendilerinden yazı istemeyi gözden kaçırdığım yakınlarımız, dostlarımız olabilir. Gönüllerini kırmamış olmayı dileyerek durumu anlayışla karşılayacaklarını umuyorum. Öte yandan benim kendilerim...
Evet sevgili dinleyenler, bu hafta bu kitabı ben heyecan içerisinde okudum, bitirdim. Zaten okuması da çok aynı anda birebir tamamlanmış oldu. Seslendiren Körler ve Gönüllüler Derneği adına Pınar Çelikdelen. Bu kitabın ses kaydı GETEM'e yüklendi. Görme engelli dinleyenlerimiz GETEM'den İyi Ki yazarak eser bölümüne bu kitabı bulabilirler. Yıldız Hanım'ın ismi de tabii orada, Yıldız Hacı Evliyagil Cüceloğlu hazırlayan olarak geçiyor. Şimdi ben bir kitaptan daha bahsedeceğim. Bu hafta yine bitirdiğim bir müzik kitabı. Johann Sebastian Bach'ın hayatı, Bach yaşamı ve eserleri adıyla Aydın Büke tarafından kaleme alınmış geniş kapsamlı bir eser. Bu kitabın ilk yarısı diyelim, ilk 300 veya 200 küsur sayfası, zannedersen 450 sayfalık bir kitaptı. Bach'ın yaşamına ayrılmış. Onun çektiği zorluklar, çok erken yaşlarda annesini ve babasını kaybetmesi, ardından bir abinin yanına sığınıp onun desteğiyle zor şartlarda bir kilisenin okulunda eğitim görmesi, daha sonra koro çalışmaları bu kilisede, aldığı müzik eğitimi. Aslında müzik eğitimi derken Bach gerçekten bir konservatuar eğitimi falan almıyor. Zaten o yıllarda konservatuar yok dünyada. Konservatuar 18. yüzyılda, pardon 19. yüzyılda hatta, başlarından itibaren yavaş yavaş dünyada yani bir yükselen bir kavram. İlk defa da Fransa'da Paris Konservatuarı var. Orası kuruluyor. Johann Sebastian Bach 1685-1750 yılları arasında yaşamış. O dönemde konservatuar söz konusu değil, ama onun ailesi zaten konservatuardan daha ileri diyebiliriz. Çünkü bütün aile müzisyen, inanılmaz yani, belki tarihte 20'den fazla ünlü Bach var. Tabii bizim en çok bildiğimiz Johann Sebastian Bach, bu kitabın konusu olan Bach. Onun çocukları, evlatları ve gerçekten de bu yaşam öyküsünü birebir orada izleyebiliyoruz sevgili dinleyenler. Kitabın ikinci bölümünde ise Bach'ın eserleri anlatılıyor. Çok ayrıntılı bilgiler verilmiş. Bu bir tabii başvuru kitabı oluyor. Yani başvuru amacıyla kullanılabilecek bir kitap diyebilirim.
Ayrım 5, sayfa 39. Bach gibi Thüringen bölgesindeki bir kentte, Tauhern'de dünyaya gelen Reinhard Kaiser, eğitimini Leipzig'teki Thomas Kilisesi'nde ve Kentin Üniversitesi'nde tamamladı. 1690'dan başlayarak Kuzey Avrupa'daki çeşitli operalarda çalışmaya başladı. Bestelediği sahne eserleri büyük ilgi görüyordu. 1695'te Hamburg'a gelmeden önce Braunschweig'de çalıştı. Hamburg'a geldiğinde operada yeni bir anlayışın egemen olmasına yönelik ilk adımlar atılıyordu. Hamburg Operası için
evet, Johann Sebastian Bach'ın kitabından sonra bir başka kitaba daha geçeceğim.
1703-1706 Hamburg Operası için gerçek anlamda canlanma yıllarıydı. Aynı dönemde
Mahur Beste, Ahmet Hamdi Tanpınar, evet bir üstad, 1900 ve 1960 yıllar arasında, 1961 yıllar arasında yaşamış. 60 yıllık ortalama bir ömre çok eserler sığdırmış. Çalışkan bir isim, çalışkan bir hoca, bir edebiyat duayeni ve onun ilk romanını geçen haftalar içerisinde okudum ben. Evet, şu iki hafta içerisinde Johann Sebastian Bach'ın hayatı, iyi ki Doğan Cüceloğlu'nun anı kitabı diyelim ve bu Mahur Beste. Çok uzun bir eser değil Mahur Beste. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk romanı olması itibariyle çok ilginç. Burada Behçet Bey isminde bir zat var. Böyle kendi halinde hayata kendi penceresinden bakan, kitaplara aşık, yatağın içinde kitaplarla uyuyan, işte saat tamirine merak sarmış, amatörce ama çok uğraşarak saatler tamir eden bir kişi ve antikalara falan çok meraklı. İlginç bir durum. Yani çok çekingen birisi ve onu aynı zamanda çok da kısa boylu güzel bir hanımefendiyle evlendiriyor. Biraz ilginç bir öyküsü var, onu uzun uzun anlatmayayım evlenmesinin. Yanlış bir evlilik. İki tarafa da mutluluk getirmeyecek bir evlilik. Bunu görüyoruz, anlatımını görüyoruz. Bu geçtiği çağ Abdülhamit dönemi, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş sonlarına gelen bir dönem. O dönemin özelliklerini,
Osmanlı'nın batılılaşmayla ilgili yaşadığı bazı sorunları burada kitapta görebiliyoruz. Fakat kitabın ilginç bir tarafı var. Behçet Bey'i anlatırken bir anda bakıyoruz başka kişilere geçiyor. Yani ne bileyim, mesela onun evlendiği kişinin hanımının hocası Sabri Hoca, bir İttihatçı, bir ihtilalci diye de söyleniyor orada. Onun hayatına geliyor. Onun babasının hayatı, böyle değişik kişilerin ilginç hayat öyküleri. Aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu kitapta olay anlatmaktan, bir olay örgüsü kurmaktan ziyade insan tahlilleri, karakter ve kişilik analizleri yapmak istediğini görüyoruz. Ben bundan önce okuduğum bir kitap daha var. Onda zaten bunu fark etmiştim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyat üzerine makaleleri. Orada diyordu ki bir makalesinde, Türk romanında tahlil eksiktir. Türk romanı hep olaya dayanır ve bu yanlıştır. Bu bir roman için eksikliktir, yetersizliktir. Sadece kişileri film seyreder gibi onların hayatlarını izlemek değildir roman. Onların hayatları, belki çok kısa bir bölümünü alırsınız hayatının, ama daha çok o kişilerin hayatlarını değil, şahsın özelliklerini, karakterlerini incelemek bir romanı zenginleştirir diyordu. Yani bu ilk romanında da Ahmet Hamdi Tanpınar tam anlamıyla böyle yapmış. Kendi dediğini birebir uygulamış. Güzel bir kitap. Ahmet Hamdi'nin inanılmaz bir edebi uslubu var. Kaleminden zevk alıyorsunuz. Fakat ne yazık ki okuma biraz yetersizdi. Kasetten bilgisayara aktarıldığı için işte ayrım numaraları dağınıktı, yer yer tekrarlar vardı falan. Ben okurken epey zorlandım. Umarım tekrar bu kitap seslendirilir. Aslında okuma iyiydi, onu söyleyeyim. Okuyucu gayet güzel seslendirmiş ama kasetten bilgisayara aktarılırken bazı problemler yaşanmış. Efendim, artık programımızın sonuna geliyoruz. Yalnız size bir haberimiz var, onu da verelim. Ondan sonra veda edelim. Evet, bugün sona eren bir satranç turnuvası oldu. Bunun özelliği İstanbul Tabipler Odası'nda düzenlenmiş olması ve bizim için başka bir özelliği de turnuva direktörünün, turnuvayı organize eden kişinin programcılarımızdan, Engelsiz İletişim Radyo'nun programcılarından Dostalji programının yapımcısı ve sunucusu tabii ki Doktor Ertan'ın yardımcının olması. Evet, Ertan Bey bu turnuvayı organize etti ve yıllar sonra pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen tıp mensupları İstanbul'da bir araya geldiler. Onların merkezlerinde iki gün boyunca 5 tur üzerinden 45 dakika ve 30 saniye eklemeli tempoda zorlu bir turnuva yaptılar. Turnuva sonunda valla ilk üçte benim tanımadığım isimler var. Diyeceksiniz ki nereden tanıyabilirsiniz Selim Bey? Şöyle tanıyoruz. Ertan Bey dolayısıyla ve çevremizdeki zaman zaman satranç turnuvalarında gördüğümüz doktor dostlarımız dolayısıyla epey o turnuvaya katılanları biliriz. Fakat ilk üçte herhalde gençler olacak. Bambaşka isimler var. Yanlış yapmamak için bakacağım. Kusura bakmayın, gelen mesajdan okumaya çalışacağım sizlere. 21 katılımcı, 5 tur 45, 30. Alper. Evet, ezberleyemiyorum bir türlü. Alkım Alper Fil. 4,5 puanla birinci olmuş. 2 kişi daha var 4 puanla. Onlar da ikinci ve üçüncülüğü paylaşmışlar. Bakıyorum. Sarper Akşit ve Mehmet Kuseyri. Evet, Mehmet Kuseyri'nin ismini duymuştum. Onları 4'er puan elde etmişti. İlk 3 böyle oluşmuş. Sevgili dinleyenler, bu satranç haberiyle bu akşam yelpazeyi kapatıyoruz. Bizler 2 hafta sonra yine burada olacağız ama Engelsiz Erişim Radyo'da hafta içinde yine çok güzel programlar izleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta özellikle akşam saatlerinde radyonuzu Engelsiz Erişim Radyo'nun kanalına ayarlamayı unutmayın. Gelecek pazarda Dostalji'yi kaçırmayın. Hepinize iyi geceler, yeniden buluşmak dileğiyle.
Yelpaze. Hazırlayıp sunanlar Kerim Altınok, Selim Altınok. Müzik türleri arasında bir yolculuk.